Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nasip ederse bu dersimizden itibaren yeni bir başlıkla birkaç tane ders arka arkaya yapmaya çalışacağız. O da İslam'a davetin önündeki engeller ana başlığı. Tabii o kadar çok engel var ki size buradaki derslerde sık sık ilgili ayetler okuduğumuz zaman tekrarlıyoruz. İnsanları öyle bir noktaya getiriyorlar ki din buysa ben yokum dedirtmişler. Ve bugün Müslümanım diyen insanlar da işte ben kafir sayılmayayım, ahirette cehennem ateşinde yanmayayım ya da dünyada beni mürtet sayıp da öldürmesinler diye sesini kesiyor. İçine yatmadığı halde İslam'ı kabul etmiş gözüküyor. Halbuki İslam Allah'a tam teslim olmayı gerektiren bir dindir. Hiçbir şekilde baskı olmaz bu dinde. Her insan tam bir hürriyet içerisinde bu dine girme ve bu dinin doğruluğunu kesin olarak kavrama, ondan sonra inanma göreviyle görevlidir. Dolayısıyla Allah-u Teala hiç kimseye bilmeden, gücü yetmeden herhangi bir görev yüklemez. Zaten bundan önceki derslerimizden birisi bu konuyla alakalıydı. Şimdi bugün ilk olarak aile hukukuyla başlayacağız. Aile hukuku İslam aleminde öyle bir duruma getirilmiştir ki burada sadece kadın değil, erkek de bitirilmiştir. Ya da kadın erkek bitirildiği zaman aileyi teşkil eden, aileyi oluşturan karı koca ikisinin de hukuki yetkileri ellerinden alındığı zaman ortada aile diye bir şey kalmaz. Ama o aileyi devam ettirmek tamamen baskılarla, zorbalıklarla ancak olabilir. Maalesef bugün İslam alemi böyle bir yapı içerisinde perişan bir vaziyettedir. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Allah bize çok büyük bir nimet nasip etti. Bizden önceki toplumlara nasip etmediği büyük bir nimet nasip etti. İşte şimdi biz burada birkaç kişi ders yapıyoruz. Ama dünyanın her yerinde isteyen herkes bu dersi dinleyebiliyor. Ve buradaki okuduğumuz ayetlere kendi elindeki Kur'an-ı Kerim'den bakarak o konuda tatmin olma fırsatını elde ediyor. Bu nimeti kullanarak bugünkü dersimizi yapmaya çalışacağız. Şimdi nikah konusunda Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir kişinin ister kadın ister erkek olsun buluğa ermeden nikahlanması mümkün değil. Yani buluğ çağına, erginlik çağına ermeden nikahlanması Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değil. Buluğa ermek de yetmiyor, reşit olması gerekiyor. Reşit demek de malını düzgün bir şekilde kullanacak bir yapıya sahip olmak demektir. Malını saçıp savurmayan bir kişi demektir. Bir aile oluşuyorsa o ailenin her iki ferdi de o aileyi devam ettirebilecek bir zihinsel yapı, bir gelişmişlik içerisinde olmalılar. Kur'an-ı Kerim bunu kesin olarak şart koşmuştur. Evlenmede ister kadın olsun ister erkek olsun kendi hür iradesiyle evlenir. Ama kadın bir nazik yapısı sebebiyle insanlar tarafından aldatılabilir. Onun için evliliğin bir denetlenmesi söz konusudur. O da kadını korumak içindir. Dolayısıyla ilgili ayetlerin tamamında kararı kadının kendisi verir. Başkası yani ne babası verebilir, ne ailesi verebilir, ne de ona herhangi bir baskı yapılabilir. Yani öncelikle şeyden başlayalım. Bugün Kur'an-ı Kerim'e göre çocukların evlendirilmesi diye bir şey asla mümkün değildir. Ama Şii-Sünni ayrımı olmaksızın kendilerine İslam mezhebi ünvanı yakıştırılan Sünni ve Şii mezheplerin tamamı evlenme yaşı diye bir yaş kabul etmezler. İster erkek ister kız olsun bunların ikisi de evlendirilirler. İşte babaları tarafından eğer evlendirilmişse kızların daha sonra tercih hakları yoktur. Erkeklerin nasıl olsa boşama hakkı var. Yani bir kız çocuğunu babası birisine verirse evlendirdiği kişinin yaşı da önemli değil. 5 yaşındaki bir kız çocuğunu, 2 yaşında, 1 yaşında hatta 0 yaşındaki bir kız çocuğunu tutar adam 90 yaşındaki birisiyle evlendirebilir babası. Bu kız çocuğunun bu evliliğe son verme yetkisi yoktur. İşte onu da inşallah göreceğiz. İşte bir hol'u diye Kur'an'da da Resulullah'ın hadislerinde de olmayan bir yapı oluşturmuşlar. Ama orada da son karar kocanındır. Dolayısıyla kadın tamamen etkisizleştirilmiş. Erkek de etkisizleştirilmiş. Mesela zorla kıyılan nikah geçerlidir. Bir kadının kafasına tabanca daya, ya evlenmeyi kabul edersin ya da seni öldürürüm deseniz, ölmemek için kabul ettim dese bu nikah geçerlidir. Aynı şekilde erkeğin kafasına tabancayı dayayın, o da öyle. Adam birisinin karısına göz koyar, adamın elinden almak ister. Adamı alır, tabancayı başına dayar, bu kadını boşayacaksın der. Boşadım dediği andan itibaren mahkemede geçerlidir. Adam 1000 defa desin ki başıma tabanca dayadı, mecbur kaldım boşamaya. Hiç mahkeme bunu dinlemez. Hanefi mezhebinde böyle. Adam tutsun, o kadının iddetinin bitmesinden sonra başına tabanca dayasın, benimle evleneceksin diyesin. Kadın da evet desin, geçerlidir. Dolayısıyla öyle bir aile hukuku oluşturulmuş ki, yeryüzünde azıcık aklı olan herhangi bir kadın veya erkeğin kabul etmesi mümkün değil. Şimdi öyle bir hale getirilmiş ki bu İslam dini asırlardır böyle. Sizler dedelerinizin neleriniz hayattaysan bir sorun bakalım. Hiç mutlu bir aile hayatı yaşayan bir kişiyi duymuşlar mı? Böyle bir yapı içerisinde oluşmuş İslam dini. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın çizdiği sınırlar diye hududullah ifadesi geçiyor. Bunlar toplamı 12 yere geçiyor. 8 tanesi boşanmayla alakalı, tamamı çiğnenmiştir. Bir tanesi mirasla alakalı, o da çiğnenmiştir. Birisi zihar dediğimiz olayla alakalı, o da çiğnenmiştir. Bir tek ayet kalıyor. Şeyle bir oruçla ilgili bir tanesi, o da çiğnenmiştir. Bir tane ayet kalıyor, Tevbe suresinin ayeti. Orada ne diyordu Allah-u Teala? Tevbe kaçıncı ayetti?
Tevbe 97'de.
Şimdi Tevbe 97. ayet. Orada Allah-u Teala ne diyor? İstersen bir oku. Tamam, Araplar yani bu şeyler bu.
Yok, benim şey hocam şeyde 112. ayet asıl. Ha, 112. Hududullah, hududullah.
Hududullah kelimesi 112. ayette.
Evet, tamlama olarak geçen orada.
O zaman onu şey tevbe 112.
Hafizune li hududillah.
Evet. Tamam. Yani Allah'ın koyduğu sınırları koruyanlar ifadesi var. Yani orada herhangi bir konu yok. Allah'ın koyduğu sınırları koruyanları Cenab-ı Hak ne diyor? 112. ayet mi demiştik? Tamam. Şimdi burada 112. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? تَعِبُونَ الْعَابِدُونَ Hatta şu mealden okuyayım, fazla vakit almasın. İşte iyi müminleri Allah-u Teala tavsif ediyor. Yani büyük bir başarı elde edecek olan kişileri tavsif ediyor. Hatta 111'den o başlarsam şüphesiz Allah, yani sadece meali okuyorum. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Allah canını ve malını, yani canını, malını Allah yolunda vermeye hazır olacaksın. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürülürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Cennet vaat etmiş. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. İşte bunlar kimler? Bunlar tövbe edenler. İbadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülüğü alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Burada böyle bak, Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlar ifadesi geçiyor sadece. Peki diğer 11 yerde, yani 11 o sınırlar 11 yerde belirlemiş, burada da koruyanların iyi durumda olduğunu söylüyor.
Aslında onların sınırları hepsini kapsayan bir
ifade bu. Evet. Peki bugün tekrar ediyorum, Şii Sünni ayrımı olmaksızın Allah'ın koyduğu sınırları koruyan herhangi bir mezhep var mı? Asla yok. Böyle bir şey kesinlikle yok. İşte burada da bunu söylüyor. İşte müminleri müjdele. Bunlar mümin. Zaten Allah-u Teala şeyde de biraz sonra okuyacağımız ayetlerden Bakara'da mesela ve men yetaadde hududallah diye başlayan, mesela kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa fakat zaleme nefsehu, kötülüğü kendine yapar diyor, değil mi? Bu Bakara 229 olmalı.
Evet hocam.
Tamam. 229. Bakara 229'da kötülüğü kendine yapar. İşte bugün İslam alemi Allah'ın koyduğu sınırları tarumar ettiği için asırlardır İslam alemi kötülüğü kendisine yapıyor. Bir aile huzuru diye bir şey yok. Ondan dolayı mesela Türkiye gibi bir yer, asırlarca İslam aleminin liderliğini yapmış olan bir Osmanlı, Avrupa'dan gelen medeni hukuka pek itiraz etmiyor. Çünkü öbürüyle kıyasladığı zaman iyi tarafları var, birazcık şey var. İnsan fıtratına uyan tarafları var, birazcık var. İşte bugün mesela İstanbul Sözleşmesi'ne ciddi karşılık çıkan hanımlar var, erkekler var, doğru. Elbette çok yanlış şeyler var, burada birkaç tane ders yaptık. Ama onları işte bugün okuyacağız, fıkıhla karşılaştırdığınız zaman, mesela bugün evlenme yaşı 18 deniyor. Tabii çok büyük bir problem. Buluğa erdiği andan itibaren 18 yaşına varmadan evlenip çoluk çocuğu sahibi olanları hapse atıyorlar bugün. Ama zina yapanlara hiçbir şey demiyorlar. Bu tabii asla kabul edilmesi mümkün olmayan büyük bir yanlışlıktır.
Sadece erkeğe bari ailece hapse koysalar da orada çoluk çocuk şey yapsa, sadece erkeği hapse atıyorlar, çoluk çocuk sürülüyor.
Çoluk çocuk dışarıda kalıyor ve kadın da korumasız kalıyor, evet. Dışarıda. Bu asla kabul edilebilecek bir şey değil ama İslam adına yapılan bundan çok daha kötü. Çok daha kötü. İşte mesela bakın, çocukların evlendirilmesi var işte. O konuyu istersen bir senden dinleyelim.
Evet hocam. Bizim bugün ana konumuz İslam'a davetin önündeki engeller. Yani insanlara biz İslam'ı, Allah'ın dinini niçin olması gerektiği şekliyle tebliğ edemiyoruz. Birincisi bizim tebliğ metotlarımızla alakalıdır. Bu ayrı bir bahis. İkincisi de ortaya koyduğumuz ürün, yani tezgaha getirdiğimiz ürün zaten işin kendisini göstermesi gerekir. Peki biz nasıl bir ürün koyuyoruz? İnsanlara nasıl bir model sunuyoruz? Ona bakmak lazım. Oysa Allah'ın kitabına bakıldığında Müslümanların hukuku, Müslümanların sistemi insanların bugün bile hayal edemeyeceği düzeyde olması gerekir. Çünkü yapanı Allah. Onun için mesela Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 83. ayetinde Efe gayre dinillahi yebgun ifadesini kullanıyor. Yani Allah'ın dininden başka bir din arayışı içerisine mi giriyorlar? Başka bir hukuk, başka bir ceza hukuku, aile hukuku, miras hukuku, ekonomiye, başka bir sistem arayışına mı? Uluslararası ilişkiler, başka bir sistem arayışına mı insanlar giriyor? Girebilirler. Allah-u Teala diyor ki girmemeleri gerekir. Çünkü Allah'ınki mükemmel. Devamı velehu esleme men fis semavati vel ardı tav'an ve kerhan. Yani göklerde ve yerde her ne varsa ona gönüllü ya da zorla fark etmez ona boyun eğmiş. Bütün sistem Allah'ın kurguladığı şekliyle devam ederken siz Allah'ın dininin dışında, sisteminin dışında bir sistem geliştirirseniz bu sağlıklı olmaz. Oysa Müslümanların bugün ellerinden çıkan ürünlere bakıyoruz. İşte aile hukuku, miras hukuku, ekonomi. Hepsi bozuk, hepsi sıkıntılı. Bu defa insanlar şunu soruyorlar. Ya o zaman bu sizin din dediğiniz, Allah'ın kitabı dediğiniz şeyler sıkıntılı şeyler. Yani bizim ürünlerimiz insanlara bir kere çekici gelmiyor. Bunun bir örneği olarak mesela işte bizim geleneğimizde küçük yaşta çocukların evlendirilmesiyle alakalı olarak bir mesele var. Mesele diyorum, bu bizim için mesele. Oysa gelenek açısından mesele filan değil. Gelenek açısından bu unu elenmiş, eleğe asılmış bir şey.
İttifakla kabul edilmiş. Üzerinde icma var.
Hocam hem de öyle bir şey ki, hani şu fıkıh kitaplarını mesela herhangi birini açsak, herhangi bir konuyu fıkıh nasıl bakıyor desek, şu tür ifadeler görürüz. İşte der ki bu Kur'an'daki şu ayet sebebiyle böyledir der. Veyahut işte bu şöyle bir hadis var, bu hadis sebebiyle böyledir der. Veyahut bu konuda hüküm icmaya göre verilmiştir der. Kitaptan, sünnetten, icmadan, kıyastan, maslahattan, bakın 5 tane delil var. Aynı konuyla alakalı olarak 5 tane delil konulan mesele çok azdır fıkıhta. Küçüklerin evlendirilmesi işte böyle bir meseledir. Yani ne demek istiyorum? Küçükler evlendirilebilir mi? El cevap evet. Sebebi ne? Sebebi nedir denildiğinde gelenek diyor ki bunun sebebini mi soruyorsun? Ayet okurum sana diyor. Sünnetten sana delil getiririm diyor. İcma var diyor. Kıyas var diyor ve maslahat delili var diyor. Yani o kadar arkam sağlam ki diyor. Böylesi bir mesele. Peki bugün bakıldığında yani işte küçük bir çocuk düşünün. 3 yaşında 5 yaşında bir çocuk. Biz bunu evlendireceğiz dediğinizde ve bu bizim dinimizde caizdir, hiçbir sıkıntı yoktur denildiğinde siz bu dini insanlara tebliğ edebilir misiniz? Siz bunu nasıl izah edersiniz? Bunu izah etmenin yolu şöyle olabilir. Siz o kadar güçlüsünüzdür ki, ekonomimiz güçlüdür, siyaset, askeri, bütün dünyaya korku salıyorsunuzdur. Dersiniz ki bu böyle isteyen ister istemeyen yine kabul edecek. Böyle dersiniz veyahut şu an Müslümanların olduğu konumda olursunuz. Yani bir nevi artık işte dışlanmış, dünyadan dışlanmış bir konumda olursunuz. O zaman da dersiniz ki nitekim son 20 yıldır, 25 yıldır şöyle deniliyor bu konu. Ya bu konu tekrar düşünülebilir. Bu konu o dönemin şartlarına göre olmuş olabilir. Ya bu hatta ben bir hatıramı anlatmak istiyorum bu konuyla alakalı olarak. Bundan bir 7-8 yıl önce ben bununla alakalı Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir soru sormuştum. Onun şeyleri falan var, kayıtları, e-maili var. Dedim ki bu küçüklerin, o zaman da tam böyle bu yine gündem olmuştu. Yani küçükler evlendirilir mi, şöyle olur mu, böyle olur mu, müthiş bir kamuoyu baskısı, hassasiyeti olmuştu. Ben de bunu sormuştum, dedim ki hocam o zaman da bu şey meseleleri çok gündemdeydi. Teravih namazıyla alakalı sizin çıkışlarınız gündemdeydi. O zaman Diyanet bir açıklama yapmıştı. Demişti ki bu teravih namazının olmadığına dair şeyler, görüşler, şahıs görüşlerdir. Bunları tarihte Çok az kişi telaffuz etmiştir. Onlar da şahıs görüşler olduğu için dikkate alınmamıştır. Zaten dikkate alınmamalıdır diye bir açıklama yapmıştı.
Sonra, hiçbir delili yok tabii.
Kısa bir süre sonra bu kamuoyu tepkisi oluştu bu küçüklerin evlendirilmesiyle alakalı. Tam ben o esnada yazdım işte, dedim ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orada soru fetva bölümü var. Ergenlikten önce küçük çocuklar evlendirilebilir mi diye yaptım. Birkaç gün sonra soru cevap geldi. Cevapta dedi ki gelenekte bunların evlendirilebileceğini söyleyenler olmakla birlikte evlendirilmeyeceğini söyleyenler de vardır. Bu da dikkate alınabilir dedi. Çünkü kamuoyu çok şeydi yani.
Kamuoyu diyeceğim, Avrupa'ya karşı
hassasiyet vardı.
Mesele o.
Sonra ben de bu defa o teravih namazıyla alakalı Diyanet'in o açıklamasını o ekledim maile. Dedim siz teravih tartışmalarıyla alakalı olarak şahs görüşlere dikkat edilmemesi gerektiğini, geleneğin asıl omurgasını belirleyen ve ittifak halinde olan görüşlerin temel alınması gerektiğini söylediniz. Ancak bu küçüklerin evlendirilmesiyle ilgili olmaz diyenler 2-3 kişidir tarihte, fıkıh kitaplarında ve hatta bunlarla da dalga geçilmektedir. Dedim bu konuda şahs görüşe göre hareket edebilir miyiz? Diyanet'in şahs görüş düşüncesi değişti mi? Dedim. Tabii ona cevap gelmedi.
Gelir canım, bekle daha. Yani, 8 sene ne ki? Gelir. 8 sene ne ki?
Şimdi şöyle, yani eğer tebliğde bulunacaksak, siz bir konu kitapta, sünnette, icmada, kıyasta, maslahatta var diyorsanız bunun arkasında durmalısınız. Hatta öyle durmalısınız ki bütün dünya karşıma gelse bu iş böyledir demelisiniz. Aksi takdirde
Diyanet Süleymaniye Vakfı'ndaki dursun.
Aksi takdirde abdestinizden şüpheniz var demektir. Yani bir sözünü ettiğiniz şey Allah'ın diniyse eğer, Allah'ın dininde bu iş böyle diyorsanız bütün dünya karşınıza gelse bu böyledir kardeşim diyeceksiniz. Şimdi bugün gelinen nokta ne? Bakın kitapta var, icmada var, kıyasta var, maslahatta var, sünnette var diyorsunuz. Ama bugün gelinen nokta ya o dönemin şartlarına göre olabilir. Orada işte sizin kastetmediğiniz anlamlar. Şimdi bir de böyle bir çıkış oldu. Şöyle diyorlar ki siz kötü niyetli insanlarsınız.
Tövbe.
Şöyle diyorlar ki küçüklerin evlendirilmesiyle kastedilenin sizin anladığınız gibi, sizin o kötü fesat kalbinizin, beyninizin anladığı gibi öyle değil o. O bugün işte bazı toplumlarda olan küçükken söz kesme, beşik kertmesi gibi şeyler. Çocuk kandırıyorlar hocam. Onlarla alakalı şu fıkıh kitaplarına bakıldığında burada hepsini derledik. Bunun tam bir, yani bildiğiniz anlamda bir evlilik ve zifaf olduğunu bu kitaplar yazıyor.
Bırak onların kendi meallerinde var. Yani,
dolayısıyla hani oradan kaçmaya çalışıyorlar. İşte,
ya da hangi tefsirde yok? Söyle bakayım bana. Hiç rastladın mı?
Evet hepsi öyle.
Hangi tefsirde yok? Ayetin anlamını bozarak.
Şimdi
ayetler arası ilişkileri tümüyle ortadan kaldırarak.
Ya bu kadar hassas bir konu. Ya aile kurumu, aile hukuku, evlilik. Ve ufak tefek şeylerden dolayı İstanbul Sözleşmesi için kıyamet kopartan insanlar küçük çocukların evlendirilmesi hususuna geldiğinde suspus oluyorlar. Sen tamam, şimdi biraz önce hocam evlilik sözleşmesiyle alakalı İstanbul Sözleşmesiyle alakalı işte var, toplumsal cinsiyeti desteklediği, aile kavramının içini boşalttığı, işte nikahsız birliktelikleri meşru hale getirdiği, şiddetin tanımının tam yapılmadığı, bu sebeple kadının beyanına göre hareket edilip aileyi temelden yıktığına da tamam, bunlar da yerden göğe kadar haklı olabilir insanlar. Peki bunlarda hassasiyet gösteren insanlar küçük bir çocuğun evliliği hususunda niçin omurgalı duramıyorlar? Yani biz Allah'ın dinini tebliğ ederken 2 gün sonra bu da bizim karşımıza gelecek. Ne diyeceğiz? Şöyle mi diyeceğiz? Ya o tarihseldi. O zaman adam der ki bana tarihsel olan kitabını, Allah'ın kitabı olduğunu iddia edemezsin. O zaman senin dininin hiçbir anlamı yok diyecek.
Allah tarihsel mi aşağı?
Yani böyle bir şey olur mu? Yani biz dini öyle mi tebliğ edeceğiz? Dolayısıyla ailenin temeli olan evlilik meselesinde daha evlilik yaşının ne olduğu hususundaki şeyimizi ortadan kaldıramamışız, sıkıntımızı. Oysa Kur'an-ı Kerim'de hocam tabi ilginç bir şey var. Bu birçok konu öyle de çocukların evlendirilebileceğine dair getirilen ayet de bizzat Kur'an-ı Kerim'de nikah çağından bahseden ayet. Yani hani biz hep diyoruz ya, Allah bir konuda, siz biraz önce hududullahın...
Hakikaten gerçekten o, yani, sen onu unutmamışsın, çok güzel.
Evet, hududullah konusuna siz biraz önce atıfta bulundunuz. Allah bir şeye önemli diyecek de insanlar onun altını oymayacaklar. Böyle bir şey mümkün değil. Allah bir konuda açık seçik bir şey söyleyecek de insanlar da sen misin böyle söyleyen dercesine o ayeti tam tersi anlamayacak. Nisa suresinin ilgili ayetinde, yani Kur'an-ı Kerim'in 4. suresinin...
Bir kere ayeti parçalıyorlar. Evet. Tamamını almıyorlar.
6. ayetinde parça, Rabbimiz kesiyor. Bizzat nikah çağı diye bir ifade kullanıyor. Bizzat nikah çağı ve bu nikah çağının ne demek olduğunu da devamındaki ayette anlatıyor. Rüşt, reşit olmayı diye tanımlıyor.
Bak istersen bu Diyanet'in mealinden okuyayım. Sen Diyanet dedin. Yani, görsün. Bak. Nisa 6. ayete ne manası vermişler? Yetimleri deneyin evlenme çağına erdiklerinde. Demek evlenme çağı diye bir çağ var.
Evet hocam.
Evlenme çağına erdiklerinde de buraya buluğ diye yazmış, tamam. Hı. Deneyin. Eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Tabii bu bağlantılarını kurmamış olsalar bile burada evlenme çağı diye bir çağ varsa, o zaman ondan önce evlendirilebilir mi çocuk? İşte hocam, tamam, sizin mealiniz işte.
Hocam bu burada dururken şimdi bu ayetle alakalı ne diyorlar? Yani nasıl bu ayeti peki kullanıyorlar küçüklerin evlendirilmesine? Yani şimdi hakikaten insanın böyle bir düşünceye böyle bir muhakeme yapması için gerçekten çok zorlanması lazım. Diyorlar ki bu ayette Allah yetim çocukların malının yönetimini birilerine tevdi etmiş. Yani demiş ki aranızda yetim çocuklar olabilir. Bu çocukların analarından babalarından kalan miras olabilir. Bu çocuklar bu mirası yönetecek durumda değiller. Siz bunlar reşit hale gelinceye kadar bu malların emanetçisi olun. Reşit olduklarında da bu malları teslim edin demiş. Bu çocukların malları konusunda birilerini vekil tayin eden Allah, bunların evlilikleri konusunda da birilerini vekil tayin etmiştir.
O kişiye o etkiyi vermiştir diyor.
Çocukların malları üzerinde etkiye sahip olan kişi, çocukların bedeni üzerinde de yetkiye sahiptir ve bunları küçükken evlendirilebilir. Hocam bir ayetle böyle oynanabilir mi?
Ama şimdi bak sen kıyas konusunda doktora yaptın, evet, değil mi? Bu ayeti kıyasın Kur'an'da meşruiyetine delil getirmiyorlar mı?
Hocam ben şöyle söyleyeyim. 2-3 tane örnek var. Kıyasın, yani dinde kıyasın geçerli olduğuna dair 2-3 tane örnek var.
Bir de şunu tanesi, söyleyelim bakın. Yani kıyas derken yani şeyden tekile değil.
Öyle bir şey değil hocam.
Yani tümden değil. Tümden gelim değil. Tüme varım da değil.
Tek bir örnek.
Tekilden tekile.
Evet, tek bir örnek vardır. O örnek merkeze alınıp ondan sonra şurası bu yönüyle benziyor, burası bu yönüyle benziyor diyerek 50 tane meseleyi ona göre hükme bağlama işi. Yani aslında mantık disiplini açısından da asla kabul edilebilir bir şey
yani
değil.
Tabii, yani asla hiçbir, kabul. Yani mantık şey, yani felsefe açısından da tekilden tekile kıyası, evet, dünyada kabul edecek bir tek, evet, kişi yoktur. Evet. Ama bunlar bu dinin hükmü haline,
evet,
getirmiştir.
Dinin hükmü haline getirmiştir.
Ve hiçbir delilleri yok. Bütün deliller aleyhlerine olmasına, evet, rağmen.
İşte bakın hocam, bir tanesi bu. Diğer örnek de bu kıyasla alakalı faiz. Faiz örneği. Riba ile alakalı o illetler, şunlar bunlar, o bundan da berbat zaten.
O daha berbat. O bundan yok, da, bu da berbat. Yok, berbatlık konusunda bir şey...
Yarışmazlar. Eşit sayılır.
Yani her biri bir başka açıdan berbatlıkta zirve.
Ha, şimdi hocam bir şey daha söyleyeyim yine bu konuyla alakalı. Diyorlar ki ayet bizde çok. Yeter ki ayet isteyin, ayet okuruz. Şimdi mesela küçük çocukların evlendirilmesiyle ilgili bir ayet daha okuyorlar. Ben o ayeti de okuyacağım şimdi. O da Talak suresi 4. ayet, 65. surenin 4. ayeti. Orada da Rabbimiz eşi tarafından boşanan kadınların iddetiyle alakalı hükümleri orada bize anlatıyor, bildiriyor. İşte kadın adetten kesilir mesela. Allah-u Teala diyor ki onun 3 ay bekleyin, 3 kameri ay iddet beklesin. Ondan sonra ne yapacaksa yapsın. Ondan sonra وَاللّٰهِ لَمْ يَحِدْنَ diye bir ifade kullanılıyor. Yani hayız görmeyenler, adet görmeyenler. Bunlar da 3 ay beklesinler. Burada وَاللّٰهِ لَمْ يَحِدْنَ adet görmeyenler ifadesini diyorlar ki bu olsa olsa küçüklük sebebiyle, yaş sebebiyle, yani daha ergenliğe ulaşmaması sebebiyle adet görmeyen kişidir. Çocuklardır yani, çocuk, kız çocuklarıdır daha. Henüz ergenliğe ulaşmamış. Allah-u Teala burada küçük kız çocuklarının iddetini tanımlıyorsa, bunun süresini burada belirtiyorsa, demek ki iddet de evlilikle alakalı bir şeydir. Bu küçük yaşta evlenmiş, kocası tarafından boşanmış kız çocukların iddetini ifade eden ayettir. O halde küçük kız çocukları bu ayet sebebiyle evlendirilebilir.
İstersen ben bu ayetin mealini okuyayım buradan, bak Diyanet'ten.
Evet, hocam sırf bu bile önce kafaya çocukları evlendirmeyi koyup ondan sonra delil aradıklarını gösteriyor. Yani şu ayeti,
ayetin
şey,
anlamını bozmuşlar evet, tamamen. Aynen. Bak şimdi şuradan ben şey yapayım. Bak sen sokaktaki bir adam gibi dinle. Hiçbir bilgin yok. Mesela Talak suresinin en başında diyor ki ey peygamber, kadınları boşamak istediğiniz onları iddetlerini dikkate alarak boşayın. Ne demek iddetlerini dikkate almak? Çocuğun iddeti ne demek? Peki tabii o Bakara 228'de şey var, o adetliyken boşayamayacaksınız. Bir de adetten temizlenmiş ilişkiye girmişsen boşayamazsınız. Hadislerde de bu var. Peki bir çocukta bu olur mu? Ondan sonra diyor ki Rabbiniz Allah'a karşı gelmekten sakının, apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında, ben bunları mealinden okuyorum ki bir şey halk yani bu uyumsuzluğu görsün. Onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Küçük bir çocuğun evinden çıkması, buna 0 yaşındaki çocuğu bile evlendirirler ya.
Onun için evden çıkarmayın.
Öyle bir şey olur mu? Ondan sonra burada diyor ki bakın 4. ayette, şimdi Fatih'in söylediği ayette, kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, henüz adet görmeyen kim?
Öyle derseniz zaten
çocuk
olur.
Yani halbuki
henüz adet görmeyen
yani problemli olması sebebiyle adet görmeyen demektir. Dolayısıyla bir kadın mesela kocasının boşadığını duyunca, ki yani şeydir, tam şartlarına uygun bir şekilde bütün şartlar var. O koca boşamış olabilir ama kadın bundan psikolojik olarak rahatsız olabilir ve o psikoloji onun adet görmesini engelleyebilir. Bütün fıkıh kitaplarında şu var. Bu kadın, böyle bir kadın şey bitinceye kadar, bu adetten kesilinceye kadar bekler. Diyelim ki 15 yaşında evlendirilmiş. 50 yaşına kadar bekler. Yani bütün yaşıtları menopoz,
köydeki bütün kadınları takip edecek. Akranları kadın, gidecek.
Bütün yaşıtları
menopoza gidecek.
Menopoz dönemine girdikleri günden itibaren 3 ay daha bekleyecek. Ondan sonra da nasıl olsa herkes onun kuyrukta bekliyordur evlenmesi için. Onlar evlenecek. Ya bir kere bu ayetlere baktığın zaman bu koca onu o zamana kadar bakmak zorunda. Onu evden çıkarmamak zorunda falan, ama gerçi onda düşünen yok. Bir kadına bundan daha büyük zulüm yapılır mı? Halbuki bu ayet o 3 ay bekleyecek diyor. Ama bunu alan bir tane mezhep bulamazsınız.
Ya hocam ayrıca o şeydi, وَاللّٰهِ لَمْ يَحِدْنَ ayetine çocuk henüz adet görmemiş derseniz, o çocukla cinsel ilişkiye de cevaz vermiş olursunuz ya evlendiği zaman.
Tamam, bak o zaman onu da ben şuradan okuyayım. Ahzab suresi 49. Gene Diyanet mealinden okuyorum. 49. ayetten bak. Yani şimdi orada iddet bekleyecek, adet görmemiş olan bir çocuk iddet bekleyecek. Kim iddet bekliyormuş bak.
Ey iman edenler, mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda onların üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. İlişkiye girmeden iddet var mı?
Yok.
Yok. Yok. Çocukta yaş sınırı yoksa ya da kundaktaki bir çocukla evlenir, ilişkiye girersin. Evet. Ne iddeti? O da iddet bekleyecekmiş. Ya ne bekleyecek bu? Ya şimdi baştan konuştuk ya, ya bu dine yeryüzünde inanacak bir aptal da bulamazsınız. Aynen. Bırakın aklını. Ama bu Allah'ın dini değil. Bu dine ittifakla yapılan en büyük iftiralardan bir tanesi. Evet.
Oysa hocam doğrusu o okuduğumuz vella ile mühine ifadesi öyle bir şey ki, yani hakikaten Kur'an'ın mucize olduğunu gösteren ayet, ama ne hale getirmişler. Evet. Oradaki vella ile mühidine ifadesi sizin de dediğiniz gibi ve bugün de tıp literatüründe çok yaygın bir şey. Yani işte primer amenor deniliyor ve çok yaygın bir şey. Adet görme yaşına gelmiş olmasına rağmen çeşitli sebeplerle adet göremeyen kızlar var hocam. Bu literatürde var.
Yok,
bu
evlendikten bir sonra da adet kesilenler
var. Hocam onu söyleyeceğim. Var, İkincisi, ona da secondary amenor diyorlar. Normal yaşı geldiğinde adet görüyor ama çeşitli sebeplerle hayatının belli aşamalarında adetten kesiliyor. Aslında herhangi bir şey yok. 3 ay, 5 ay, 1 yıl,
10 yıl, 20 yıl.
Şimdi peki Allah'ın kitabı ise bu. Böylesi bir kadın kocası tarafından boşandığında iddeti nedir diye bir insan sormayacak mı? Soracak. Peki bu kitap buna cevap vermez mi? İşte bakın, i̇şte vermiş.
Vermiş işte.
Vermiş. Yani mucizevi olan bir meseleyi bugün ne hale getirmişler? O ayeti kız çocuklarının evlendirilmesinin cevazı için kullanıyorlar. Asıl olması gereken meseleyi de kendi kafalarına göre, hocamın dediği gibi 15 yaşında, 20 yaşında kocası tarafından boşanan kadın 60 yaşına kadar bekleyecek. Çünkü Kur'an'da onunla onu düzenleyen şeyi almış, kız çocuklarına hamletmişler. O bir defa açık. O açığı kim dolduracak? Kendileri dolduracak. O kadını 50 yıl bekleteceksin. Ondan sonra kadına diyeceksin ki tamam, sen artık bundan sonra istiyorsan evlenebilirsin. Ve ondan sonra
ama
da
3 ay daha bekleyecek.
Bekleyecek. Ondan sonra da insanları bu dine davet edeceksin. Yani batıdaki insanı mesela kelime-i şehadeti çektireceksin. Ondan sonra da bunları anlatacaksın. Kadın bin pişman olmaz mı bu dine girdiğine?
Tabii. Tabii. Ya, bu din buysa ben yokum, evet, der. Zaten burada sürekli anlatıyoruz. Bir Arnavut bir hanım gelmişti, yani din buysa ben yokum. Sonra ona çalışma yaptırdık şeyde, sitemizde var yani, İslam'a göre kadın, İslam'a rağmen kadın diye bir tez yaptırdık. Ve o şimdi Allah'a şükür meseleyi kavradı ve anladı yani. Evet. Ve şimdi yani, çocukların evlendirilmesi, evet.
Yani evlilik yaşıyla alakalı maalesef durum bu. Oysa Kur'an'da işte evlilik yaşı var, rüşt kavramı var.
Hayır, bu konuda bir de hadis olarak neyi delil getiriyorlar?
Ayşe validemizin küçük yaşta evlendirildiğine dair bir iftiradır. Oysa tarihi şeylere bakıldığında 18 yaşındadır. Yani o da çalışmalarımızda görebilirler. Yani Ayşe validemizin evlendiğinde Muhammed Aleyhisselam'a 18 yaşından daha küçük olma ihtimali...
Zaten Kur'an açısından da büluğa ermemiş, reşit olmama ihtimali sıfır.
Tabii. Dolayısıyla orada da herhangi bir sıkıntı yok yani.
Şimdi sen az önce şeyi anlattın. Ben de çok anlattığım bir hatıra ama tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani sen şimdi burada Diyanet'in tavrını söyledin. Ben de yıllar önce, ki bu zannedersem yani 90'lı yıllarda olabilir. Tam tarihi aklımda değil. Medine İslam Üniversitesi'nde üniversitenin hocalarıyla konuşuyoruz. O hocalara dedim ki, çocukların evlendirilmesi diye bir şey var mı dedim. Ha yok dedim ki, İslam'da çocukların evlendirilmesi diye bir şey yoktur bir diye bir cümle kullandım. Hepsi birden, ne demek ya, nasıl yok? İşte şu mezhepte bu mezhepte bu. Hepsi de orada yani üst seviyede ilim adamları. Dedim ben mezheplerde yok demiyorum, İslam'da yok diyorum. Şimdi onlar beni çok iyi tanırlar şeyden itibaren, 1985'ten itibaren. O zaman dedim ki peki ben şimdi şu az önce Fatih'in okuduğu ayeti okudum. şeyde bu enkihul eyyama yok. Vebtelul yetame hatta iza belagun nikah diyor Allah. Yetim çocukları nikah çağına ulaşıncaya kadar deneyin diyor. Ondan sonra aa dediler. Gerçekten yokmuş ya. Ondan sonra orada bu hadis konusunda çok önemli bir noktada olan bir şey. Olur mu işte Resulullah şeyle evlendi. Hani sen dediğin gibi Ayşe validemizle evlendi, daha küçük çocuktu. Dedim bak, peki ben sen dediğini doğru kabul edeyim dedim. Nisa suresinin bu ayeti nerede indi dedim. Medine'de. Peki Resulullah'ın evlendirdiği ile ilgili iddianızın nedir? Mekke'de dediniz değil mi? Peki dedim sen hadisçisin ve bu konuyu en iyi bilenlerdensin. Gerçekten öyle yani. Medine'de bir tane olayı hatırlıyor musun? Bir düşündü. Yok dedi. Tamam bak bu sure. Farz edin sen doğru olsa bile dedim. Evet. Ki değil. Olması mümkün değil. Ama bak ondan sonra dedim ki orada aynen şunu söyledim bunlar. Millet biraz garip karşılıyor da. İçinizde Arapçayı en iyi bileniniz hanginiz dedim. Arap olmak başka, Arap dilini bilmek başka bir şey yani. Orada Arap Dil Edebiyatı'nın dekanınız işte budur dediler. Tamam gel bakayım yanıma dedim. Muhammed Yakup geldi. Şurada birkaç tane ayet gösterdim yüksek sesle. İşte o yetimlere mallarını verin de başlıyor Allah-u Teala. İkinci ayet, üçüncü ayette o yetimlerle ilgili olarak şey yapmazsanız gerektiği adaleti göstermeyeceğinden korkarsanız başka kadınlarla evlenin. Dedim Arap dili açısından bak el yetama eliflamlı. Bu kendilerine malları teslim edilen yetimler olmaz mı dedim. Baktı. Peki bu yetimlere ne zaman malları teslim ediyor? Bülü zamanında mı? Rüşt zamanında mı? Tabi hepsi duyuyor orada tabi. Hepsi adam böyle yaptı. Kalktı ayağa böyle. Mehede. Böyle bu ne diye başladı şey. Dedi ki yahu Allah Allah bu ne yahu? Bu dedi sadece bülü da yetmiyormuş. Reşit olmak gerekiyormuş. O öbürleri bu defa söze girdi. Yahu dediler o kadar açık ki bu ayetler. Ya biz bu ayetleri öğrencilerimize okuyoruz. Hiç düşünmedik. Şey ezber. Yani bizde bir Kur'an ezberletiliyor ya insanlar hiç düşünmüyor. Hiç düşünmedik diyor. Ya diyor biz televizyonlarda da konuşurken bu ayeti okuyoruz. Hiç. İşte az önce Fatih'in okuduğu gibi ayete böyle parçacı yaklaşıp çocukların evlendirilmesine delil alıyorlar. Ya Rabbi sana ben sana denirim. Evet. Ondan sonra orada onların en yaşlısı dedi ki yahu Abdülaziz Bey bu ne zaman başlamış? Ya bu Kur'an'a açık olduğu belli ama bütün mezhepler bu görüşte. Dedim ki o da size ait. Bak koskoca üniversitesiniz. Bir araştırma yapın biz de öğrenelim bu tarih olarak ne zaman başlamış diye. Evet. Peki.
Benimki o kadar.
Tamam. Yani şimdi bak gördünüz mü? Savunulması imkansız bir şey. Çocukları evlendiriyorsunuz. Ve o çocuk eğer erkek çocuksa büyüdüğü zaman boşayabiliyor. Eşini bülüğe erdi ama kız çocuksa boşama hakkı da yok. İsterse 90 yaşındaki bir adamın karısı olsun orada şey yapacak. Yani önce baba zannedecek, amca zannedecek, sonra bakacak benim kocammış. Bu ne biçim bir şey ya? Allah yardımcımız olsun. Bak mesela şey de Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri. Bu üçünde de kız çocuğunu evlendirme sırasında hiç soru sorulmaz. Babası istediğine verir. İstediğine verir. İşte bizim bu hemen şey vakfın biraz aşağısında bir kızcağız gelmiş bizim şeylere söylemiş Kur'an evinde olan hanımlara. İşte ben bir gün yani Güneydoğulu bir gün şeyden geliyordum, tarladan geldim. Babam dedi ki seni evlendirdim. Allah Allah, kim? İtiraz hakkı yok ki. Burada evlenen erkek kızı bilmiyor, kız erkeği tanımıyor. Gelmişler hemen bizim bu yakında. şey yap, demiş ben onu sevmiyorum, o beni sevmiyor ama ayrılmamız mümkün değil. Çocuklar da oluyor ki ben görüyorum geçtiğim zamanlar. Ama şunu aynen şunu söylemiş. Babam İstanbul'a gelmiş, ben de ona haber götürdüm. Benim evime gelmesin de nereye gidiyorsa gitsin. Hadi buyur. Şimdi bakın bu kız ve erkek din budur dediğiniz zaman bunu kabul edebilir mi? Ama ettim diyecek kellesi gitmemesi için. Evet. Şimdi seni dinleyelim.
Aynen dediğiniz gibi siz girişte de söylediniz. Böyle bir dine nasıl şey yapılır, inanılır? Zaten konu başlığımız, ana başlığımız dini tebliğ etmenin önündeki, bu dini insanlara anlatmanın önündeki engeller. Şimdi tabii burada dini tebliğ etmenin önündeki engeller derken kastettiğimiz Allah'ın dini ama önündeki engel yine Allah'ın dini diye gösterilen kitaplardaki ya da mezheplerdeki diyelim veya geleneksel anlaşılan din. Bir kere Müslümanların bu dinin tebliğ edilebilmesinden ümidi kestikleri çok uzun zamandır kestikleri zaten çok belli. Neden diyeceksiniz? Mesela bugün bakalım medeni hukukumuz elinde Allah'ın kitabı olduğunu söyleyen bir toplumun medeni hukuku yurt dışından geldi.
Maalesef.
Elinde Allah'ın kitabı olduğunu söyleyen bir toplumun iktisadi düzenlemeleri, hukuku ve hatta anlayışı ve ilkeleri yurt dışından, batıdan toparlanma. Elinde Allah'ın kitabı olduğunu söyleyen bir toplumun uluslararası ilişkileri, işte savaş hukuku, ceza hukuku,
iç ilişkiler
bunların tamamı Allah'ın kitabıyla hiç alakası yok. Bu zaten şu demektir. Yani ben yabancı birisi olsam ve bu topluma, Müslüman toplumuna baksam ve onların ellerinde Allah'ın kitabı olduğunu söylediklerini, iddia ettiklerini görsem güler geçerim. Siz Allah'ın kitabı elinizde diyorsunuz da niye gelip bizim kapımızda bizim kanunlarımızı alıp bir de uygulamamak için üzerinde tartışıyorsunuz? Siz az evvel dediniz ki bugün bu kitaplardakindense işte İstanbul Sözleşmesi hiç değilse biraz daha fıtrata yakın şeyler olduğu için insanlar onu tercih ediyor. Ya elinde Kur'an olan bir toplum zaten İstanbul Sözleşmesi gibi bir şeye veya herhangi bir kanuna ihtiyaç duyarken bunu başkalarından almayı düşünüyorsa orada o tebliğ edilebilecek bir dinin elinde olmadığını zaten haykırıyor dünya.
Evet, demek doğru. Ama istersen burada bir çok küçük bir cümle daha söyleyeyim de. Geçen de bir iş adamıyla görüştüm. Böyle uluslararası ilişkileri çok kuvvetli olan bir iş adamı. İngiltere'ye gitmiş. Orada Yusuf İslam var biliyorsun. Evet. Onun neydi asıl adı?
Cat Stevens.
Ha. Yusuf İslam. Diyor ki o camide diyor konuşma yaptı. Demiş ki eğer İslam'ı Müslümanlarda Kur'an'da görmeseydim, Kur'an'daki İslam'ı görmeseydim ben kesinlikle Müslüman olmazdım diye başlamış şimdi. Diyor çok sinirlendim ona söyleyecektim. Bir fırsat bulamadım ama bir daha gidersem söyleyeceğim. Şimdi biliyor musunuz?
Öyle gerçekten.
Evet.
Ya, hakikaten de yani bugün Müslümanlara bakarak bu din Allah'ın dini diyebilmek çok zor gerçekten de. Ama Allah'ın kitabına, Allah'tan ki Allah'ın kitabı elimizde çok şükür Allah'a, ona baktığımız zaman biz peki ne görüyoruz? Mesela Rabbimiz Nahil suresinin 52. ayetinde buyuruyor ki ve lehumâ fis semâvâti vel ard, göklerde ve yerde ne varsa onundur, ve lehuddînu vâsiben, yani din daima sonsuza dek baştan sona onundur.
Hükmü o koyar. Yani.
Hükmü o koyar. Eğer siz elinizdekini Allah'ın dini sayıyorsanız o zaman sözü Allah'a bırakacaksınız. Hı. İnsanlara değil. Demiş oluyor Rabbimiz. Efe gayrallahi tettekun diyor zaten devamında. Allah'tan başkasından mı korkup çekineceksiniz? Yani dolayısıyla Allah'tan başkasından çekinmeyen insan ondan başkasından da medet ummaz. Bugün biz bu konularda başkalarından medet umduğumuza göre takva ettiğimiz yani çekindiğimiz ittika ettiğimiz merci Allah değil demektir. Başkalarından korkuyoruz demektir. Yine siz dersin başında dinin fıtrat olduğuna dikkat çektiniz. Sıkça okuduğumuz bir ayet ama ben bu
vallahi onu bin kere tekrarlasan gene
Rum suresinin 30. ayetini okumak istiyorum. Fe'akim ve çekilid dine hanifa. Yüzünü dosdoğru bu dine dön. Hangi dine? İşte az evvel dinin daima Allah'a ait olduğunu söylediği Allah'ın dinine dön demiş oluyor Allah. ve onu da fıtrat Allah'illeti fatarannase aleyha diye tanımlıyor. Allah'ın fıtratına, ki insanları o fıtrata göre, ona göre yaratmıştır. La tebdile li halkillah. Allah'ın yaratmasında bir tebdil, değişiklik bulamasın. Zaliket dinul kayyim. İşte doğru din, değerli olan din budur. Velakinne ekferen nasi la ya'lemun. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler.
O zaman buyuruyor demek ki Rabbimiz. Doğru din ne olacak? İnsanın fıtratıyla birebir örtüşen
evet,
din olacak.
Burada sizin işte Fatih Hocam'ın anlattıkları öyle fıtrata aykırı şeyler ki, mesela bizim bugün vakfımıza işte her gün en az gelen, mesela Fetvanet diye bir sitemiz var. Bugün Türkiye'de en bu konuda en çok tabii başvurulan
bir numaralı
başvurulan
şey,
site tabii. Aynen öyle. Ve oraya gelen, hatta bize telefonlarla gelen soruları toparlasak, talakla ilgili soruları bir tarafa koysak ve onun dışındaki bütün konularla ilgili gelen soruları bir tarafa koysak neredeyse eşittir. Yani o derece boşanmayla ilgili fazla soru gelir. Peki neden böyle? Niye boşanmayla ilgili çok soru geliyor? Çünkü hiç kimse bugün kendilerine Allah'ın dini diye sunulan dindeki boşanma hükmünü içine sindiremiyor.
Fıtratı
kabul etmiyor. Kabul etmediği için, ya dün akşam kocam bana 3 kere boş ol dedi, şimdi biz ne yapacağız diye sürekli telefon edip soruyorlar. Haklı olarak böyle bir şey insan fıtratı kabul etmiyor çünkü.
Ya hatta şu var ya, pencereden bakarsan boşsun.
Evet, yani bu şartlı talak bir de. Yani.
Bana karşı sesini yükseltirsen boşsun.
Evet. Yani o,
işte böyle bir saçmalıklar yığını var ya.
Ya bunu bir insana deseniz ki ya bir kural yap, bir kanun yap. İşte yapmışlar mesela, işte medeni kanunu yurt dışından almışız, İsviçre'den, şuradan buradan. Onun içerisinde bile bu kadar saçma bir şey yok. Çünkü insan bile bu kadar saçma bir şey yapamayacağına göre, ama bunu Allah'a
ama Allah'ın dini diye yapmışlar ve bugün tüm mezheplerin ittifakla kabul ettiği bir şey.
Maalesef.
Ve bugün Müslümanlara bunu ne kadar gerçekleri göstersen, işte bak işte Diyanet yıllardır söylüyoruz, anlatabiliyor muyuz?
Evet, aynen öyle maalesef hocam. İşte hududullah dediniz girişte. Hakikaten de o hududullahın tamamı aşılmış vaziyette. Şimdi Rum suresinden başlamışken bir de bu sizin dersin başından beri defalarca üstünde durduğunuz kadının nikahın tarafı olmaması, faili olmaması konusu var. Yani zorla bir insanı evlendirebilme maalesef mümkün. Rabbimiz Rum suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Onun ayetlerinden biri de sizi, sizden olan, kendinizden olan size eşler yaratması ve ona, onda huzur bulmanız için bunu yapmış olması. Başka? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Ve aranıza da bir sevgi ve merhamet aranızda oluşturması. Şimdi demek ki eşler arasında bir sevgi ve merhamet bağı oluşacak. Yani bir kimseye ben eşim diyebilmem için onu seviyor olmam lazım. Ona karşı bir takım duygular besliyor olmam lazım. Bu kadın için de erkek için de böyle. Arada böyle bir duygu bağının olmadığı, yani zorla evlendirilmiş bir şey için eş denemeyeceğini biz bu ayetten zaten rahatlıkla görebiliyoruz. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Bunda derin düşünen bir toplum için belgeler vardır buyuruyor Rabbimiz. Tabii bu kadının nikahın faili olabileceği, zaten olması gerektiğiyle ilgili birçok ayet var. Mesela işte Bakara 232. ayette Rabbimiz kadınlarınızı boşadığınızda bekleme sürelerinin sonuna varırlarsa koca adaylarıyla marufa uygun olarak anlaştıkları takdirde evlenmelerine engel olmayın buyuruyor. Yani burada biz bu kadının nikahın...
Peki anlaşmanın tarafları kim?
Nasıl hocam?
Tarafları kim anlaşmanın?
Ya kadınla erkek, kadın, erkek. Zaten
babası mı?
Zaten kadının evlenmesine engel olmayın diyor tabii. Ayette. Dolayısıyla
erkek için demiyor.
Erkek kadın için değil bu. Kadın için. Dolayısıyla burada çok bariz. Yine evlenmek isteyen genç kızlarınıza baskı yapıp onları isyana zorlamayın ayeti var Nur suresinin 33. ayetinde. Ayrıca işte Nisa suresinin 6. ayeti okundu burada. Orada mal şeyinden, yetime malının verileceği bir çağın olduğundan, nikahın bir çağının olduğundan bahsediliyor. Kadının da evlenirken mehir aldığını biliyoruz biz. Dolayısıyla hem malı verme yaşına gelmiş olması hem de mehir alacak durumda olması gerekiyor. Bir diğer hususta kadına
meğeri kim, babası mı alıyor, kendisi mi?
Yani şeyde Kur'an'a bakarsanız tabii kendisi alıyor.
Kendisi ama vermezler.
Ama vermiyorlar tabii. Şimdi bir diğer hususta kadının zaten siz baştan söylediniz Talak suresiyle, oradaki detaya girmeyelim. Sitemizde çok fazla onunla ilgili yazı bulurlar. Öyle üç talakla boş olma vesaire gibi bir durum yok. Talak bir süreçtir. Talak zaten erkeğin kadını boşamasıdır. Kadının erkeği boşamasına talak denmez. Zaten kadının erkeği boşaması diye bir şey de yoktur şeyde, gelenekte. Oysa Kur'an'a baktığımızda iftida denen bir durum var. Bu da Bakara suresinin 229. ayetinde. Kadının fidye vererek işte ya da evliliği bitirmek için ödeme yapmasında bir sakınca yoktur buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla kadın aldığı mehrin bir kısmını veya tamamını vererek şeyi, evliliği bitirebilir. Ama erkek ayrıca karısını boşadığında bu 3 adet dönemi geçiren, gerektiren bir süreçtir. Bu 3 adet döneminde oluşan süreç bir talaktır. Eşler isterse, erkek isterse karısını boşar bu sürecin bitiminde, isterse vazgeçer, evliliğine devam eder, ama bir talak böylelikle gerçekleşmiş olur. Bundan 2 tane daha yaparsanız, 2 tane yaparsanız 3.sünü yapamazsınız buyuruyor Rabbimiz. Bunlar tabii tamamen maalesef gelenekte bozulmuş. Bununla ilgili dediğim gibi detaylı bilgiyi sitemizde, Fetvanet'te ve oradaki çeşitli videolarımızda hepimizin çok sayıda bulabilir sevgili izleyicilerimiz. Bu kadar hocam benim söyleyeceklerimden.
Peki o zaman senin az önce okuduğun ayet-i kerime ile ilgili bir şeyler daha şey yapayım. Hatta ondan önce bak, şu elimde Hukuk-ı İslamiye ve İstatifike Kamusu var. Ömer Nasuhi Bilmen'in. Bundan önceki derste de söylemiştim. Burada da tekrar edeyim. Bu kamus, yani Osmanlıların işte bir mecelle çıkardıklarını herkes biliyor. Yani bir hukukta tüm mezhepleri birlikte değerlendirerek bir çıkış yolu aramaya başladılar. Bir mecelle çıkardılar. Ama yetmedi tabii. Arkasından biraz bu işi biraz daha geliştirmek için Mecelle Tadil Komisyonu kuruldu. Çünkü mecellenin bazı maddelerine de itirazlar vardı. Çok büyük şeyler vardı.
O itirazlardan bir tanesi de bu küçüklerin evlendirilmesi yasağını getirdi. Ondan sonra da onu daha sonra kaldırdılar.
Çok doğru. İstersen onu kısaca bir anlat.
İşte o Osmanlı Aile Kararnamesi diye yine o mecellenin
bir... Hukuk Aile Kararnamesi diye.
Orada çocukların bu küçük yaşta evlendirilmesinin toplumda çok ciddi sıkıntılara sebebiyet vereceğine dair bir şey yapılıyor, müzakere yapılıyor. Ve bu sebeple yaşlarda birazcık şey yapıyorlar. İşte diyorlar 9 ki
9 yaş falan.
9 yaş, 10 yaş. Ondan sonra bu 2-3 yıl yürürlükte kalıyor. Ondan sonra diyorlar ki ya siz yanlış yapıyorsunuz. Yaş sınırı olmamalı. Ve tekrar yürürlükten kalkıyor.
Kaldırılıyor evet. Yani bir 9 yaşına kadar çıkarıyorlar, kaldırılıyor.
Evet.
Yani Osmanlı niye battı ya? Osmanlı İslam diye bir şey yoktu ki. Ama millet kendini Müslüman zannediyordu. Şimdi bak burada Hukuk Aile Kararnamesi, affedersiniz, Mecelle Tadil Komisyonu'nun üyelerinden bir tanesi de Ömer Nasuhi Bilmen'dir. Ve bu Mecelle Tadil Komisyonu, şimdi hazırladığı çalışmalar Osmanlı'da kanun olsun diye yapılmıştır. Onun için burada bakarsanız böyle hep madde maddedir. Mesela şu anda 108. maddeyi okuyacağım. Evlenmeyle ilgili 108. maddeyi okuyacağım. Bunlar 1926'da az önce Erdem Bey'in söylediği İsviçre Medeni Hukuku'nun getirilip de Türkiye'de kabul edilmesi ile birlikte orada o kanuna bakarsanız görürsünüz Mecelle Tadil Komisyonu feshedilmiştir. Yani Mecelle Tadil Komisyonu'nun çalışmaları aslında yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin de yasaları olmak üzere hazırlanmış. Şimdi Ömer Nasuhi Bilmen buranın en genç üyesi olduğu için onları toparlamış, bir kitap haline getirmiş ve bu kitabı ilk basan yer neresi biliyor musunuz onu? İlk basan İstanbul Üniversitesi'dir. Hukuk Fakültesi'dir. Çünkü bu çok gerçekten yani fıkıh tarihini aktarması açısından bunun yerini tutacak ikinci bir şey yoktur yani. Dört mezhebi almış, sahabeyi almış, tabiini almış ve diğer mezhepleri de almış, hepsini toparlamış. Çok büyük bir çalışma. İşte Sıddık Sami Onar'ın, o zamanki rektörün, hukuk fakültesinden kalan hepsinde bir şeyleri vardır. İlk baskılarında giriş yazıları vardır. Ama daha sonraki baskılarında onlar çıkarılmıştır. Şimdi yani bu kadar önemli bir çalışma. Bakın bu 108. maddede ne diyor? Diyor ki, mükrehen vaki olan nikahlar da sahih ve nafiz olarak münakit olur. Mükrehen. Mükrehen ne demek? Baskıyla, ikrahla, zorla yapılan nikahlar geçerlidir diyor. Geçerli ve sahih olur ve nafiz olur ve geçerli olur diyor. Yani adam, kadının da erkeğin de fark etmez, tabancayı dayıyorsunuz ve evlendiriyorsunuz. Ondan sonra bu yetmiyor, diyor ki nikah, talak gibi tasarrufta şaka, ondan sonra latife, yani böyle bir ciddilik de şakada şeydir. Yani bir insan bir kadına şakayla, ben seninle evlendi, sen benim eşimsin, o da şakayla ben de senin eşim dese, iki kişi de duysa bu evlilik geçerlidir.
O zaman tiyatro sanatçıları, sinema şeyleri, tabii, tabii. Hepsi evli şu anda. Yani tabii, kaç tabii. Kere evli?
Tiyatro tiyatrodaki o tiyatro gereği evlendiğini söyleyenler Hanefi mezhebine göre kesinlikle nikahlı sayılırlar. İşte burada bakın, bu açıkça görüyoruz. Şimdi bunun daha kötüsü ne? Zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? La ikrahe fiddin. Bakara suresinin 256. ayetinde bu dinde baskının hiçbir çeşidi olamaz diyor. Gattebeyyene rüştü minel gay. Bu rüşt yani olgunlukla bu sapkınlık birbirinden net bir şekilde ayrıldı diyor. Peki bunlar ne yapmışlar? Bunlar sapkınlığın zirvesini yapmış bu mezhepler. Zirvesini yapmışlar. Bakın şimdi arzu edenler bizim siteye girerler. Şimdi konuşacağım şeyleri bütün kaynaklarıyla görebilirler. Yani evliliğin denetlenmesi yazısına bakarlarsa bunun bütün hepsini görürler. Hanefi'de, Şafii'de, Maliki'de, hepsinde. Şimdi bak, az önce senin okuduğun ayet-i kerimede diyor ki وَاِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَّةَ فَبَلَغَنَ جَرَوْنَ kadınları boşadınız, sürelerinin sonuna ulaştılar. Ulaştıktan sonra artık kadınlar istedikleri kişiyle evlenebilirler. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ o kadınlara baskı yapmayın diyor. Baskı yapmayın diyor Allah-u Teala. Bu ne diyor? Baskı geçerlidir diyor, değil mi? Peki اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ eşleriyle nikahlanmaları konusunda baskı yapmayın. اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ aralarında maruf'a göre, Kur'an'ın koyduğu kurallara göre eğer bir ittifak hasıl olmuşsa. Şimdi bu ayet baskıyla nikaha imkan veriyor mu? Asla. Peki kadının eş seçme hakkını net bir şekilde ortaya koyuyor. Maruf'a göre kadın erkek anlaşmışsa diyor, değil mi? Kadın erkek, bak hiç babası yok burada, hiç başka bir şey yok. Sadece bir denetleme var. Bu anlaşmaları acaba Kur'an'ın koyduğu kurallara uyuyor mu uymuyor mu? Denetim sadece o açıdan. Yoksa kadına baskı yapmak diye bir şey var mı?
Yok.
Tamam. Evet. Şimdi burada bunu söylüyor. Bunu söyledikten sonra ذَٰلِكَ يُعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ İçinizden Allah ve ahiret gününe inananlar için verilen bir öğüttür. Peki bunu kabul etmeyen Allah ve ahiret gününe inanıyor mu?
Buna göre
aslında inanmıyor tabii. Velikum eskalekum ve atar. Sizin için nezih olan ve temiz olan budur. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Zaten birçok ayette onu şey yapıyor. Hiçbir ayette kadının da erkeğin de zorla evlendirilmesi söz konusu değil. Zaten az önce de okuduk, çocukların evlendirilmesi diye bir olay yok. Şimdi bakın ne yapıyor? Şimdi bu ayet-i kerimede فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ onlara baskı yapmayın diyor. baskının geçerli olduğunu kabul eden Hanefi mezhebi bu ayetin bu kısmını alabilir mi? Alması mümkün mü? Hanefi fıkıh kitaplarına baksınlar. İşte El-Mebsut'a baksınlar. El-Mebsut diyorum, Hanefi de mezhebinde böyle delilli olan en geniş kitap odur. Ve her defasında şey yapıyorum, ben talebeyken en çok hoşuma giden okuduğum kitap El-Mebsut'tu. Bir de şey yapardım, yani ahkam ayetleriyle ilgili de bir şey yapmıştım. Bitirme tezi yapmıştım. O zaman Erzurum'da idik. Yaz saatinde İstanbul'a geldim. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki bütün ahkam ayetleri kitaplarından çalışmalar yaptım. Zannediyoruz ki bunlar Kur'an'a uyuyor. Meğer uymuyorlarmış. Sonradan öğrendik. Şimdi bak burada bunlar Hanefiler فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ kısmını almıyorlar. اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ aralarında mağrufa göre anlaşmışlarsa, baskıyla nikah geçerli diyen bir kişi mağrufa göre anlaşmayı kabul eder mi? Orayı da almıyor Hanefiler. Ayetin iki tarafında ne yapıyorlar? Efendim, velisiz nikah geçerlidir diyorlar. Halbuki ayet-i kerimede nikahın denetlenmesinden bahsediyor. Denetimsiz nikah geçerlidir diyor. Az önce söylediğimiz gibi şakayla. Yani birisi şaka yapsa birisine, hanım gel buraya, buyur bey dese, tamam bitti, nikah geçerli. Şimdi bu ayeti alabilirler mi? Dolayısıyla ayetin iki tarafında kesmiş Hanefiler. Ondan sonra en yenkihne ezvacehunne kısmını sadece almışlar. Yenkihne fiilinin faili kadındır. Kadının iradesiyle nikah geçerlidir. Onun denetime gerek yok diyor. Denetime gerek var diyorsa az önce söylediklerimiz olamaz. Baskı olamaz. Şu bu faiz birisi olamaz. Sadece iki tane kelimeyi almış. Ya kimin sözünden iki tane kelimeyi çıkarırsanız, evet. Ya bakma mesela bizim işte boşanma kaderle ilgili konuşmalarımızdan iki kelime de almıyorlar. Kendileri yorum yapıyor. Allah gaybı bilmez demişiz güya, haşa. Ondan şey yapıyorlar. Sosyal medyada keyif ediyorlar. Ne olacak? Bir adamın sözünde kim olursa olsun bir iki kelimeyi çekin alın. Allah-u Teala buna ne diyor? Bu tahrifin de zirvesi, ivecin de zirvesi.
Bu Allah'a iftira.
En büyük iftira. Bu din en büyük iftira. Ve aileyi bitiriyorsunuz. Bakın bitiriyorsunuz. Bu Hanefi mezhebi.
Şey var ya hocam, hem kendileri yoldan çıkıyor hem de başkalarını
tabii yasuttuğun ansebi billah dediği kendi yoldan çıkıyor. Evet. İslam aleminde yoldan çıkarmışsa millet zannediyor ki bunu dediğin doğrudur.
Evet. Girecek olanlara da engel oluyor.
Tabii bu dine kimsenin girmesine imkan da bir içindekiler bin o dinden bin pişman, dışarıdakiler de içeriye girmek istemiyorlar. Yani bugün vallahi bugün bu bir kere hocalara laf anlatmamız hemen hemen imkansız. Maalesef yani, maalesef. Ya da anlıyorlar da hiç ortaya çıkmıyorlar. Ama halka anlatılabilir, buna devam etmek zorundayız. Allah'a çok şükür, bu da o fırsatlardan bir tanesi. Peki Şafii, Maliki ve Hanbeliler ne yapmış? Onlar diyor ki, bir bakire kızı, babası ona hiç sormadan evlendirir. Peki, delilin ne? Onlar da aynı ayeti almak zorundalar. Bunlar da şu şekilde alıyorlar. İşte İbn-i Kudame'nin El-Muni'sine bakabilir arzu eden kişiler. Ama hangi sayfa, hangi şeyde bizim gene nikahın denetlenmesi yazısından okuyabilirler Süleymaniye Vakfı sitesinden. Onlar da şöyle diyorlar. Diyorlar ki şimdi bu burada diyorlar ki bu فَلَا تَعْضُلُهُنْ neyi? Onlar da almıyor. Bak, fela tağduluğu neyi almıyorlar? Baskı yapmayın. Çünkü onlar baskıdan daha öteye bir şey. Yani şimdi Hanefi mezhebinde alnına tabanca dayarsın, de vur, kabul etmiyorum diyebilir kadın. Vuruyorsan vur diyebilir. Öldür, kabul etmiyorum diyebilir. Ama Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerinde böyle bir hakkı da yok kadının. Evlendirdin bitti, gideceksin. Yani Hanefi'ye göre bir basamak daha aşağıda. Zekat vuruyorsan vur diyebilir. Şimdi bak, diyor ki buradan فَلَا تَعْضُلُوهُ neyi almıyor bu mezhepler? اِذَا تَرَادَوْ بَيْنْهُمْ بِالْمَعْرُوفُ bu üç mezhebin yani marufa göre anlaşmışlarsa ayetin ortaya koyduğu şartı almıyor. Peki bir şey için konulan şart olmuyorsa diğerinin bir anlamı olur mu? Mesela üniversiteye girmek için şart nedir?
Üniversite sınavını kazanacak.
Tamam, sınavını kazanma şartını kaldırdın. 90 yaşındaki bir kadın gelse ben tıp fakültesinde kaydolmak istiyorum dese orada insanın kaydetmeme şansı var mı?
Kaydetmesi lazım.
Ya bu siz şartı nasıl kaldırırsınız ya Allah aşkına? Ya siz hangi dinin mezhebisiniz ya? Bak ben burada sürekli söylüyorum ve burada da tekrar ediyorum. Siz de yapıyorsunuz. Bütün dünyaya meydan okuyoruz. Hadi birisi çıksın da şurada bir şey yapsın. Hazır bak buyursunlar. Ne kadar kendine İslam alimi denen varsa tamamı gelsin. Hiçbirisi gelemez. Çünkü biliyorlar yanlış yolda olduklarını. En küçük şüpheleri yok. Şimdi bak. Ondan sonra neyi almışlar biliyor musun? En yenkihne ezvacehunne. Eşlerini nikahlamaları. Şimdi burada nikah fiilin faili nedir?
Kadın.
Peki nikah fiilin faili öznesi kadınsa, özne kadınsa babası bir kızı ona sormadan evlendirebilir mi?
Evlendiremez.
Bir tek bunu almışlar, almış gözüküyorlar. Yani sanki Kur'an'a uyuyormuş gibi gözüküyorlar. Ayet ayet işte. Ve burada ne diyorlar biliyor musunuz? En yenkihine de kadın nikahın nesnesi olduğu için Allah bunu mecaz olarak özne saymıştır. Lan siz ne biçim ayetin başını almadın. Sonunu almadın. Hani Hanefiler geniş olmazsa kadını özne saymışlar. Yani aslında onların da iler tutar tarafları yok. Asla yani onları savunduğum asla savunamam. Hiçbir şekilde. Onun için ben bu mezheplerin tamamından Allah'a sığınıyorum. Her zaman söylediğim bir cümledir bu biliyorsun. Şimdi bak. Diyor ki kadın nikahın nesnesi olduğu için Allah mecazen özne olarak zikretmiştir diyor. Bu ne? Böyle peki hadisten delil getirdiği ne? Baksınlar İbn-i Kulam'a. Efendim işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki اَيُّمَ مُرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطُلٌ بَاطُلٌ بَاطُلٌ ya da فَنِكَاحُهَا بَاطُلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطُلٌ neyse o şey ibarede bir hatam olabilir. Şimdi hangi kadın velisinin izni olmadan evlenirse onun nikahı batıldır. Bunu delil almışlar. Lan kardeşim burada evlenen kim? Kadın. Evlenen kadın. Peki velinin yetkisi ne? Sadece izin vermek. İzin. Ya sen bunu nasıl delil alıyorsun bir kızcağıza sormadan onu evlendiriyorsun ve bu hadisi delil alıyorsun. Ya hadise de uymuşlar. Şimdi bugün Türkiye'de de birçok yerde de Allah'tan korkmayan insanlar kalkıp bize ne diyor? Siz hadisi inkar ediyor. Ulan sanki bunlar ya Allah aşkına ya. Gelin sırf hadisler üzerinde konuşalım. Hadi buyurun. Ya Kur'an'a uymayan hiç hadise uyar mı? Siz neye uyuyorsunuz? Bak ne Kur'an'a uymuşlar bu mezhepler. Ne Resulullah'ın uygulamalarına uymuşlar. Ya çok sayıda hadis de var tabii bu konuda. Ne efendim fıtrata uymuşlar. Hiçbir şey uydukları yok. Ortaya çıkardıkları İslam hukuku oluyor. Evet, ve bugün tüm İslam aleminde hukuk diye bu saçmalıkların zirvesini okutuyorlar ya. Ve bir aile hukuku bu ya. Allah yardımcımız olsun gerçekten. Yani işler çok zor ama biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. Bizim görevimiz insanlara bilgi vermek. Kimseyi hizaya getirme görevimiz yok. Biz bunu vermeye devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a çok şükür, hamdolsun bunun yansımalarını tüm dünyada görüyoruz. Karşı çıkanlar çıksınlar. Tekrar ediyorum, tüm dünyadaki İslam alimi diye geçinenlerin %100'ünü davet ediyorum. Onlar toplantı düzenlesin, biz gidelim. Gelsinler bakalım. İslam dedikleri bu mezheplerden hangisi bu İslam'a uymuş? Bir tane göstersinler bakalım. Allah yardımcımız olsun, Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Allah-u Teala doğru yoldan ayırmasın cümlemizi. İslam alemine, Kur'an-ı Kerim'deki dine yönelme nimetini nasip eylesin. Bu ortaya çıkarsa tüm dünyaya da kendilerini yaratan Allah'ın dinini doğru anlatma fırsatı ortaya çıkar.